Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun. Hayırlı günler efendim. Sağ olun.
Hocam, dinleyicilerimizden gelen ve bir kısmını da bizlerin hazırlamış olduğu sorularla başlıyoruz programımıza. İlk sorumuz biraz daha hanımefendileri ilgilendiren bir soru. Şöyle evet. Hocam, adet görmesi gecikmiş bir hanımefendi ne zaman mükellef olur?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi malum erkekler ve kızların mükellef olmaları onların ergen olmalarına bağlı.
Evet.
Ve bu ergen olmada vücuttaki işte bir takım değişiklikler, bazı biyolojik olaylar ve bu kız çocukları için adet görme. Ki bu genelde 9 yaşında başlayıp daha ileriye doğru gidebiliyormuş. Bizim fıkıhta genelde işte kızlar 9 yaşında, erkek çocuklar 12 yaşından itibaren genelde bali olurlar.
Evet.
Şeklinde hükümler var, ifadeler var. Ve doktorların ifadesine göre de bu uyuşuyor. Yani herkes 9 yaşında, her kız 9 yaşında ergen oluyor değil ama 9 yaşından itibaren olabiliyor. Ama bu dediğin gibi bazen gecikiyor, bazen normal zamanlar içerisinde oluyor. 9 oluyor, 10 oluyor, 11 oluyor falan neyse. Bu belki de coğrafyaya göre de değişebilir. Coğrafya. Mesela şöyle deniliyor. Sıcak ülkelerde daha erken ergen oluyor insanlar, çocuklar. Hı hı. Soğuk ülkelerde daha genç deniyor. Öbür taraftan beslenmeyle ilgili olabilir belki, ben bilemiyorum. Ama bazen erken, bazen geç bu fiziki ergenlik söz konusu oluyor. Evet. Şimdi kız çocuğu 10 yaşına geldi, 11 yaşına geldi, böyle bir alamet yok. Bu ne oluyor? 15 yaşına geldiği zaman artık ergen sayılıyor. 15 yaşını doldurduğu zaman. Yani evet. Bir kız çocuğu 15 yaşını doldurmuş, hala kendisinden fiziki olarak ergenlik alameti yok. Adet kanaması olmamış. Bu kız çocuğu artık ergendir. Ne zaman? 15'ini doldurduğu zaman ve mükelleftir. Bundan sonraki yaptığı bütün hareketlerden dolayı dini olarak, dini olan, uhrevi yönü olan hareketlerden dolayı sorumludur. Zaten dünyevi insanlara yönelik bir zararlar vermişse o daha küçük, daha erken yaşlardan da sorumlu olur. Ama Allah'a karşı olan borçlarda 15 yaşından itibaren artık sorumlu hale gelir. Velev ki kendisinden fiziki olarak ergenlik alameti görülmez.
Evet, ibadetlerini de başlayacak.
İbadetlerini başlar. Yasaklardan kalkar, kaçar.
Evet, peki hocam. Namazda harfleri yerli yerince çıkarmamakta namaz bozulur mu demiş bir dinleyicimiz. Harfleri doğru telaffuz etmeyen kişi namaz kılabilir mi demiş.
Şimdi bu biraz zamanımız insanları için. Hatta bu sadece zamanımız değil. Mesela ben hatırlıyorum annem rahmetli, ninem rahmetli. Onlar İstiklal Savaşı, efendim Çanakkale Savaşı'nın olduğu dönemlerde ya dul kalmış veya yetim kalmış. Anne mesela dedem, annemin babası Çanakkale'de şehit kalmış. Hı hı. Ve dolayısıyla işte nenem de dul kalmış. Ya bu insanlar, bu insanlar hoca görmemişler. Kur'an-ı Kerim'i kulaktan duyma bir şeyler öğrenmişler. Onlarla namaz kılarlardı.
Evet.
Ve onlar namaz kılarken bizim işte dat şöyle çıkar. Efendim kaf şöyle çıkar, kef şöyle çıkar. Bunları yapamazlardı da bilemezlerdi de. Ama ihlaslı idiler, samimi idiler. Ve Cenab-ı Hak inşallah onların namazlarını kabul eder.
İnşallah.
Ama öğrenme imkanı olduğu halde öğrenmeme, buna rağmen yanlış harfleri telaffuz etme biraz sorumluluk gerektirir. Ve bu sorumluluk da daha çok bu harflerin, mahreçlerin yakınlık veya uzaklığına göre. Mesela kaf, kef yakın değil mi?
Evet.
Dal, dal, da yakın. Şimdi tı, dal yakın. Yakınlık veya uzaklığına göre değişebilir bunun hükümleri. Hı hı. Artı bir harfin yerine başka bir harf okuduğumuz zaman mana değişir mi, değişmez mi? O etkili olabilir.
Evet.
Dolayısıyla bizi dinleyenlerimiz veya izleyenlerimizin, ben şöyle yapıyordum, namazım olmadı mı acaba gibi bir tereddüde düşmemeleri. Ama tereddütleri varsa mahalle hocasına gidip, ya ben şu Fatiha suresini bir okuyayım da bir dinle.
Anlamı bozan bir yer var mı?
Var mı yok mu? Veya işte okuduğu, namazda okuduğu sureleri okuyup, varsa yanlışı düzeltilmeli. Ama o şeyden, sıradan insandan, bizim işte hoca önünde diz çöküp senelerce Kur'an-ı Kerim okuyan, öğrenen, efendim tecvid öğrenen, efendim ne diyorduk ona, harfleri tam böyle çıkarmasını öğrenen kişiden beklediğimizi bekleyemeyiz.
Evet.
Mesela Şafiilerde dat konusu daha önemli. Şafii mezhebinde. Yani Fatiha suresinde dadı tam çıkaramayan kişinin namazı olmuyor. Ya ama şimdi bugün ne kadar insanımız dat çıkartabiliyor tam o tarif edildiği şekilde.
Evet.
Dolayısıyla insanlar gayret etmeliler, tamam. Ve manayı ters yüz edecek veya manayı tümüyle değiştirecek harf değişiklikleri de yapmamaları lazım. Mesela ha ha var değil mi?
Hı hı.
Ha halk yaratmak demek, halk tıraş etmek demek. Şimdi bu burada insan ha'ya ha dememeli.
Evet.
Mana değişiyor. Ama adam bunu bilmiyor. Öyle öğrenmiş, öyle söylüyor. Şimdi bu namazı olmadı mı? Ben ona Allah bilir diyorum.
Eyvallah.
Ama bundan sonra düzeltsin istiyorum.
Evet.
Öğrensin. Yani nasıl insanlar dünyevi ihtiyaçları için zaman harcıyorlarsa, mesai veriyorlarsa, masraf ediyorlarsa, uhrevi ihtiyaçları için de bunu yapsınlar.
Eyvallah.
Yani gerekirse ne yapıyor? Çocuğu için okula hazırlık öğretmen tutuyor.
Hı hı.
Ya o zaman hoca da tut, hoca da senin çocuğuna öğretsin. Yani liseye girme, üniversiteye girme önemli de, cennete girme önemsiz mi?
Eyvallah. Ahirete hazırlık için de bir vakit ayırmak
vakit
lazım.
Vakit ayırmak lazım. Gerekiyorsa masraf da etmek lazım.
Eyvallah.
Ne yapıyoruz? Hacca gidiyoruz, masraf ediyoruz. Niye? O hac ibadeti görevini yapmamız için.
Evet.
Zekat veriyoruz cebimizde. Şimdi çocuğumuza doğru dürüst Kur'an-ı Kerim öğretme de bizim görevimiz.
Eyvallah. Çok çok sağ olun hocam. Evet. Hocam kaza namazlarıyla alakalı bir sorumuz var. Geçtiğimiz programlarda kaza namazının nasıl olması gerektiğinden, nasıl kılınması gerektiğinden bahsettik. Şöyle bir sorumuz var. Peki seferiyken, yani namazları seferi hükmünde kılarken namazları kılmayan bir kişi daha sonra nasıl kaza edecek namazlarını?
Bir namaz hangi sıfatla farz olmuş ise, hı hı, o sıfatla kaza edilir.
Yani hocam?
Yani bir kimse misafirken namaz kılmamışsa, geçirmişse seferi iken, o namazı kaza ederken de seferi olarak kaza edecektir.
Evet.
Yani adam yolculuğa çıkmış. Seferi. Ve birkaç namazını kılamamış. Sonra memleketine döndükten sonra o kılamadığı namazları kaza edecek. Şimdi nasıl kaza edecek? Seferi imiş gibi kaza edecek. Yani farzları iki rekat olarak kaza edecek.
Evet.
Zaten sünnetleri kılmıyor. Ters olursa, mesela işte mukimken, o seferinin zıttı mukim.
Hı hı.
Misafirin zıttı mukim. Yani kendi memleketinde olan kişi. Kendi memleketindeyken bir veya daha fazla namazı geçirdi. Kazaya kaldı. Sonra o namazları seferi iken kaza ederse 4 rekat olarak kaza edecektir.
Evet.
Yani o, ben başta dedim ya, namaz farz olurken hangi sıfatla farz olmuşsun? Yani 2 rekat olarak mı farz oldu? Farzı 4 rekat mı? Seferi ise eğer 2 rekat, değilse 4 rekat. Bunu kaza ederken ister seferde olsun, ister hazarda olsun, aynen o şekilde kaza eder. Seferi iken geçirdiklerini 2 rekat olarak farzları, seferi olmadan geçirdiklerini ise 4 rekat olarak kaza eder.
Evet. Burada namazın nasıl kılması gerektiği an önemli hocam değil mi? O ana göre kaza edecek.
Yani kendisine namazı geçirdi ya, hı hı, hangi durumdayken geçirdi onu?
Hangi durumda?
Misafirken mi, mukimken mi?
Mukimken, evet. Hocam vitir namazıyla alakalı bir sorumuz var. Şimdi biz yatsı namazından sonra işte bir 3 rekatlık vitir namazı, vacip olan vitir namazını kılıyoruz. Vitir namazının son rekatında da, son ayakta kaldığımızda da Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okuduktan sonra tekrar tekbir alıyoruz. Ellerimizi tekrar bağlayıp kunut duasını okuyoruz. Bunu unuttuğumuzda ne yapacak hocam kişi, dinleyicilerimizi bu manada
şimdi
bilgilendirelim.
Kunut yapmak vacip.
Evet.
Vacip. Dolayısıyla unutursa eğer bu kunutu, sehiv secdesi yapar.
Evet. Sehiv secdesi nasıl yapılır hocam? Ondan da bahsedelim.
Şimdi sehiv secdesi, mesela vitir namazını kılıyoruz. Hı hı. Kunut yapmayı unuttuk. Allahu Ekber deyip rükûa gittik. Ondan sonra aklımıza geldi. Eyvah dedik ya, biz şeyi unuttuk. Geri dönmeyiz. Devam ederiz. Ve son oturuşu yaptıktan sonra, ki zaten bu son rekattaydık. Kunut son rekatta vitir namazını.
Evet.
Oturduk. Secdeleri yaptıktan sonra oturduk. Ettahiyyatü'yü okuyoruz. Hı hı. Ve selam veriyoruz. Selam veriyoruz. Tek başımıza namaz kılıyorsak sağımıza ve solumuza, iki tarafa selam veriyoruz. Ondan sonra Allahu Ekber deyip
tekrar secdeye gidiyoruz.
Secdeye gidiyoruz. İki defa secde yapıyoruz. Tekrar oturumuza geliyoruz. Tahiyyat okuyoruz. Salli barik okuyoruz. Dua okuyoruz ve selamımızı veriyoruz. Ha, şimdi Ramazan'dayız. Vitir namazı cemaatle kılınıyor.
Evet.
Teravih'ten sonra. Ve İmam unuttu. Kunut yapmayı unuttu. Allahu Ekber dedi. Rükûa gitti. Cemaate gitti. Ha. Şimdi bunlar nasıl sehiv secdesi yapacaklar? Aynen son oturuşta bu sefer imam iki tarafa birden selam vermeden sağ tarafa selam verir. Allahu Ekber der. Secdeye gider. Niye? Çünkü sol tarafa da selam verirse cemaat işin farkında olmayabilir. Namaz bitti zannedip namazı terk edebilir.
Kalkıp gidebilirler.
Evet. Ama bir tarafa selam verdikten sonra Allahu Ekber diye secdeye kapanınca o zaman ha demek ki biz tekrar secde yapmamız gerekiyormuş diye devam ederler. Onun için cemaatle kılındığında sehiv secdesi tek tarafa selam verdikten sonra yapılır. Hı hı. Tek başına kılındığı zaman iki tarafa selam verdikten sonra yapılır.
Evet, bu normal namazlar için de geçerli. Aynen. Değil mi hocam? Bir imamsınız, hata yaptınız. Aynen. Normal namazda namazı kıldırıyorsanız sadece sağ selam verip sehiv secdesine evet gidiyorsunuz.
Hatta şu bile vardır. Çok kalabalık cemaatlerde. Hı. Caminin içi dışı dolu. O zaman tamamen terk edilebilir bile sehiv secdesi. Cemaat şaşırmasın diye.
Şaşırmasın diye. Peki. Hocam şunu sormak istiyorum. Siz vitirle alakalı anlatırken, bu sorunun cevabını verirken, vitir namazının durumuyla alakalı. Şimdi yatsı namazından sonra kılıyoruz ama aslında bu yatsı namazının bir bölümü değil vitir namazı.
Değil.
Aslında 6. vakit bizim kılmamız gereken. Bunu yatsı namazından sonra kılıyoruz. Ne kadar uygun oluyor veya eftali nasıl hocam bunun?
Şimdi vitir namazının vakti yatsı namazının vaktidir.
Evet.
Yani iki yatsıyla vitir vakitleri aynıdır.
Hmm.
Aynıdır. Mesela ne diyoruz biz yatsı namazının vakti olarak? Güneş battı. Güneşin battığı istikamette bir kırmızılık oluştu. Sonra o kırmızılık, ona ahmer, şafaka ahmer diyoruz, kırmızılık. O kayboldu. Ondan sonra bir beyazlaşma görüldü. O da kayboldu. Yatsı namazının vakti girdi.
Evet.
Bazı alimlere göre kırmızılık kaybolduğu zaman girdi yatsı namazının vakti. Ne zamana kadar devam eder bu? Şeye kadar. İmsak vaktine kadar devam eder. İşte bu yatsı namazının vakti bu diyoruz. Vitir namazının vakti de bu. Ancak bir şey var. Vitir namazı yatsı namazından sonra kılınır.
Evet.
Yani vitir namazının vakti ile yatsı namazının vakti aynı. Ancak vitir namazı yatsı namazından sonra kılınır. Yani nasıl ikisinin vakti aynı. Ben önce vitri kılayım. Ondan sonra yatsıyı kılayım. Yok, öyle olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadisi var. فَلْيَكُنْ اَخِرُ صَلَاتِكُمْ الْبِتْرَ
Evet.
Son namazınız vitir olsun. Onun için o günü, tabi o teheccüd ayrı. Teheccüd o farz vacip namaz değil. Dolayısıyla yatsıyı vitri kıldıktan sonra o gece teheccüd kılınabiliyor. Ve o gecenin son namazı da olmuyor o. Sayılmıyor. Ama vitir öyle değil. Vitir vacip olduğu için aynen farz gibi kılınması lazım. Ve son namazının da o olması.
Evet, peki hocam. Hocam, farz namazların 3. veya 4. rekatında sure veya ayet okuyana sehiv secdesi gerekir mi?
Şimdi burada ihtilaf var. Yani ihtilaf kimler arasında var? Bildiğim kadarıyla İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'ten bu konuda bir görüş nakledilmiş değil kitaplarımızda, benim hatırladığımda ondan bir görüş yok. Ama İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'den var böyle bu konuda görüş. Bu imamlardan birisi. Hayır, böyle bir durumda sehiv secdesi yapmaya gerek yok diyor. Yani bir kimse farzın 3. ve 4. rekatlarında veya sadece 3'ünde mesela olabilir. Veya sadece 4'ünde olabilir. Fatiha'dan sonra sure okursa artık bunun sonradan bir de sehiv secdesi yapmasına gerek yok diyor bu iki imamdan biri. Ve yine yanlış hatırlamıyorsam Ebu Yusuf bunu söylüyor. Diğeri ki o da İmam Muhammed.
Evet.
O da diyor ki hayır, sehiv secdesi yapması lazım. Yani burada demek ki Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam'ın iki talebesi bu konuda görüş ayrılığına düşmüş.
Evet.
Birisi diyor ki sehiv secdesi yapmalı, öteki yapmasına gerek yok diyor. Hı hı. Ama sehiv secdesi de yapmasına gerek yok görüşü daha öne çıkmış. Daha öne çıkmış.
Evet.
Dolayısıyla şimdi ama sehiv secdesi yaptı. Yani her ne kadar İmam Ebu Yusuf hayır gerek yok dediyse de İmam Muhammed'in görüşü yapması lazım diyor. Ona uydu, yaptı. Zarar mı oldu? Olmadı. O zaman şöyle diyelim. Farzın 3. ve 4. rekatından sonra sure okuyan kişi isterse sehiv secdesi yapar, isterse yapmaz.
Evet.
Evet. Ve bu da namazına zarar vermez.
Vermez. Evet, tercihe bırakılıyor. Hocam, şimdi icra yoluyla satılan mallar var. İşte açık arttırmayla veya bunları yapan firmalar var. İcra yoluyla alınmış olan malları satıyor. Bu malların satın alınması caiz mi hocam? İcra yolundan geldiğini bilerek.
Şimdi haciz dediğimiz şey.
Evet.
Yani borçlunun mallarına el koyma İslam hukukunda da var. Ve mer'i hukukta da var. Yani günümüzdeki geçerli hukukta da var. Borçlunun mallarına haciz koyma. Ancak hangi mallara haciz konur? Zannediyorum her iki hukukta da o ailenin hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan zorunlu mallarına haciz uygulanmıyor. Adamın döşeği altından alınmıyor bildiğim kadarıyla. Ve üzerine giydiği elbise alınmıyor. Bunlara haciz uygulanmıyor. Ama böyle zorunlu olmayan malları alınıyor. Ve bu satılarak borçları ödenme cihetine gidiliyor. Ve bu işlem de resmi kanallarla yapılıyor. Yani devlet organlarıyla yapılıyor. Mesela eskiden bunu kadı yapardı diyelim. Şimdi icra daireleri var. Onlar yapıyor. Ama sonuçta devlet görevlileri yapıyor bu işi. Şimdi burada bu mallar satıldığı zaman satılacak. Yani bunu bir şey yok. Kesin satılacak. Ve bu satıldığında ondan elde edilen parayla alacaklı alacağını tahsil edecek iyi kötü. Borçlu da borcunu ödemiş olacak. Dolayısıyla bu satışta o mallar ne kadar çok değer kazanırsa, ne kadar pahalıya satılırsa hem satıcı hem de alıcı için bu menfaat oluyor. Öyle olunca dürüst insanların ihtiyacı varsa bu müzayede dediğimiz, bu malların satıldığı müzayedeye girip o malın değerine veya değerine yakınını vererek onu almalarını tavsiye ediyoruz. Yani caiz mi'nin ötesinde iyi. Niye? Şimdi maalesef insanlarda dünyevileşme, mal, madde, para hırsı bütün diğer yargıların önüne geçti. Dini algıların önüne geçti. Ve ne kadar ucuza kapatırsa o malı, o kadar seviniyor. Ya bu adam zaten düşmüş. Bir tekme de ben vurayım diyor. Halbuki Müslümanın görevi o düşen insana tekme vurmak değil, elinden tutup kaldırmaktır. Ama öyle yapmıyor insanlar. İslam hukukunda öyle bir illa şu fiyattan başlar, bu malın değeri bir değer biçilir. Öyle bir şey bilmiyorum ben ama mer'i hukukta bu var. Mesela diyor ki işte bu mal normal değeri 100 lira. Ama bu ilk şey müzayedede 60 liradan başlayacak satış diyor. 60 liraya kimse almazsa onu, 60 lira veren olursa ona satıyor. 100 lirayı beklemiyor. 60 lirayı veren olmazsa bir dahaki sefere diyor, bu sefer 50 liradan başlayacak diyor veya 40 liradan başlayacak diyor. Daha da düşürüyor. Evet. Ve insanlar bunu bazen diğer bu açık artırmaya gidecek, girecek olanları tehdit ederek veya onlara biraz para vererek onları açık artırmadan çekip çıkartıp kendisi ucuza kapatmaya çalışıyor. Bunlar hiç İslam'a yakışan, Müslüman'a yakışan davranışlar değil. Evet. Müslüman ne yapmalı böyle bir durumda? Ha, öncelikli olarak borçluya eğer ödeyeceğine inanıyorsa, imkanı varsa borç versin, karz-ı hasen, o borçlu borcunu ödesin. Yapmamış, yapmak zorunda değil. Mal müzayedeye çıkmış, ona o malın değerine yakın bir şey en azından vererek satın alması. Ama nasıl olsa bu satılacak, elimden geldiği kadar ucuza kapatayım cihetine gitmemesi. Yani bu beklenir Müslüman'dan ama şunu söyleyeyim. Bir kimse icra yoluyla satılan bir malı satın alabilir. Buna bir yasak yok. Ama bir insan olarak ve bir Müslüman olarak o malı satın alırken mümkün mertebe değerine yakın, en azından değeri olmasa bile yakın fiyat vererek almalı.
Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimizin sorularını sizlere sorduk. Sizin de kıymetli bilgilendirmelerinizi dinleyicilerimize buluşturduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya inşallah yine sizlerden gelen soruları, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza yöneltecek ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturacağız diyelim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.